Ayrım 2. Çocukluğun soğuk geceleri. Tezer Özlü. Sayfa 17. Okul ve okul yolu. Kış aylarında yağmur en çok bizim okulun beton avlusuna yağıyor. Karaköy alanından kule dibine çıkan dik yokuşla birlikte iki kıyısında yükselen koyu gri yapıların mimari özellikleri Orta Avrupa kentlerinin eski, karanlık sokaklarını andıran Bankalar Caddesi başlar. Kentin esintili havası, varsa güneşi, artık burada kesilmiş, gölgeler garip biçimde koyulaşmıştır. Yabancı bankalar, azınlık adları taşıyan dükkanlar, cam vitrinlerde sergilenen dış ülkelerden satın alınmış makineler, caddeye birleşen dar, meyilli sokaklar, sonra kule dibine, oradan şişhaneye, tünele sürüp giden yokuşlar, özellikle o yıllarda hiçbir yerli öğe taşımıyor. Bankalar Caddesi'nde ilerlerken sağa gizlenmiş, bükümlü, gri taş merdivenler Kart Çınar Sokağı başına çıkar. Buradaki okul, kilise ve daha ilerideki hastanenin büyük eski yapıları güneşi bir kez daha keser, gölgeleri bir kat daha koyulaştırır. Bu yapılar, sığınak gibi dar geçitler ve gizli merdivenlerle birbirine bağlanmıştır. Erkek lisesindeki papazlar, kız lisesindeki rahibeler, kilisede sabahın alacakaranlığında başlayan dinsel ayinler bu Orta Avrupa havasını Orta Çağ'a dek geriye iter. Okulun demir kapısı önünde duran şişman rahibe giysilerimizi denetliyor. Lacivert ya da beyaz dışında bir renk giyip giymediğimizi sıkıcı araştırıyor. Bu denetimden sonra dar merdivenleri tırmanıp soldaki cam kapıdan okul yapısına girince alacakaranlıkla karşılaşıyoruz. Okula erken varmışsak kiliseden rahibelerin ayinleri işitiliyor. Org müziği ve rahibeler korosu. Ürküyoruz. Sonra onlar tesbihlerini çekerek kimsenin yüzüne bakmadan sabah solgunlukları içinde uçuşan kara bulutlar gibi yerlere varan giysileriyle önümüzden hızla merdivenleri çıkıyor, kendilerinden daha da derin bir uçurumu andıran manastır karanlığında yitiyorlar. Ders saatine dek. Odalarına girer girmez kapılarını kilitliyorlar. Bir isteğimiz olduğunda kapılarını çalıyoruz. Burunları ve ağızları görülebilecek kadar aralıyor, bir adım bile içeri girmemize izin vermeden dileğimizi geçiştirip hemen kapıyı yüzümüze kilitliyorlar. Yaşamlarının karanlık odasından bir şeyler görebilme isteği boşuna. Sınıflarda en sönük ampuller yanıyor. O çocukluk yıllarında en büyük merakımız başlarını lacivert örtüler altında gizleyen bu soluk yüzlü kadınların saçları. Bir söylentiye göre saçları kısacık ve kafalarında tıraşlı bir haç kazılı. Ne ilginç ve olağanüstü bir görüntü olmalı bu. Birinden birinin başörtüsünü çekivermek, başlarına kazılmış haçı görmek ve neden rahibe olduklarını bilmek, öğrenmek istiyoruz. Oysa bu dileğimiz yıllar yılı sürüyor. Hiçbir gerçeği öğrenemiyoruz. 9 yıl süreyle yönelttiğimiz sorulara tek bir yanıt alıyoruz. Tanrı'yı her şeyden çok sevdiğim için rahibe oldum. Tanrı ile birleşmek, yeryüzü velilerinin en güzeli, en kutsalıdır. Rahibelerin her birinin ayrı çılgınlıkları var. Aralarında gözle görülür hiçbir dostluk yok. Aksine birbirini çekememezlik var. Yalnız iş bölümü yapmışlar. Derslere girmeyen rahibeler, tuvaletlerin temizliği, paydoslarda yiyecek satışı, yabancı çocuklarından oluşan ilkokul sınıflarıyla ilgilenmek gibi uğraşılar üstlenmişler. Taşra'da karlı günlerde okula kızakla gitmek bir başka coşku. Güneş ağaçlar üzerine birikmiş kar kümelerini aydınlatıyor. Çocuklar kızağımı itiyor. Sınıflarda yanan küçük saç sobaların ısıtıp ısıtmadığını anımsamıyorum. Öğretmen saçlarımızda bit arıyor. Bitli öğrencileri dövüyor. Yaşlı öğretmenin kalın parmakları, garip bir hastalıkla kabarmış tırnakları var. Yapılar arasına sıkışmış küçük taş avlu, açık havaya çıkabileceğimiz tek yer. Burada bir ya da iki ağaç var. Avlunun yüksek taş duvarlarını tahta banklar çevreliyor. Avludan dar bir geçitle erkek lisesine geçiliyor. Paydoslarda buradan bir erkeğin çıkıp gelmesi en olağanüstü olay. O an avludaki bütün kızlar kikirdiyor. Kulaktan kulağa bir şeyler fısıldanıyor. Sanki herkes kendini o erkekle yatıyor hissediyor. 3 yıl süreyle Almanca derslerine aynı rahibe geliyor. Sınıfa birkaç dakika geç ve hızla giriyor. Yüzü pençe pençe kızarmış. Karga burnunu çekiyor, omuzlarını silkiyor, bir yandan kollarını sıvarken bir yandan da kalçasını yerine oturtmak istercesine iteliyor. Kara tahtanın önüne geçince boynunu abartarak geriye atıyor. Başını askeri bölük denetleyen komutan gibi kaldırıyor. Bizler de aynı hareketleri yineliyoruz. Tanrı sizlerle olsun sevgili çocuklar diye selamlıyor. Tanrı bizlerle olsun sevgili Şivester diye yanıtlıyoruz. Ne olacaksam eksiksiz olmak isterim diyor. Ne olacaksam eksiksiz olmak isterim diye bağırıyoruz. O harfi araştırmasını söyleyeceğiz diyor. 45 soluk yüzlü, siyah giysili öğrenciden oluşan sınıfımız rahibenin söylediklerini bağırıyor. Kahırlar sabahları başlar. Kahırlar sabahları başlar. Erken ya da geç, her zaman kahırlar. Erken ya da geç, her zaman kahırlar. Ama kahırlarla da başlasa gün, bırakalım Tanrım kahırları. Bırakalım Tanrım kahırları. Tanrı bugün de yarın da gelmiştir kanatlarını. Tanrı bugün de yarın da gelmiştir kanatlarını. Çünkü sever bizleri. Çünkü sever bizleri. Oturun. Sevgili Hanne Lore'yi söylemeyecek miyiz? Kalkın, sevgili Hanne Lore'yi söyleyeceğiz. Sevgili Hanne Lore, sevgili Hanne Lore, neşeli pazar çocuğu, neşeli pazar çocuğu, sen pazar günü doğmuşsun, sen pazar günü doğmuşsun, kutsanmış güller çocuğu, kutsanmış güller çocuğu. Bu dizeleri kendisi yazmış. Hemen her sözcüğünün Almancasında O harfi var. Bu harfi özellikle uzatarak söylüyor. Ağızlarımızı Alman dilinin O harfine alıştırmaya çalışıyoruz. Hemen ardından her günkü anlatısına geçiyor. Bu Nietzsche'nin ölümü. Tanrı'yı yadsıdığı için Tanrı'nın Nietzsche'yi cezalandırdığını, onun çıldırarak öldüğünü anlatıyor. Oturağından pisliğini alıp yedi. Son an bağırdı. Kendisi de bağırıyor ve sahnedeki bir tiyatro oyuncusunu oynuyor. Bana rahibi getirin. Ama artık geç kalmıştı. Tanrı onu kendi katına almadı. Tanrı onu cezalandırdı. Her gün bir ders süren bu dinsel konulardan sonra Goethe'nin şiirlerine geçiyoruz. Tüm zirvelerde sessizlik. Tek bir ağaç bile solumuyor. Kuşlar ormanda susuyor. Biraz daha bekle. Yakında sen de gömüleceksin sessizliğe. Nedir burada sessizliğe gömülmek? Ölüm sevgili Şivester. Evet, ölüm. İnsanın Tanrısına kavuşması. O en kutsal an. Tanrı'ya ulaşılan en kutsal an. Varoluşun tek gerçek anı. Ölüm. Tanrı'yla birleşme. Avluya yağmur yağıyor. Sınıf penceresinden dışarı bakıldığında beton duvar, koyu kahverengi tahta banklar ve yağmur tanelerinden bir kesit görünüyor. İlkokul birdeyim. Stalin'in ölümü büyük bir bayram gibi kutlanıyor. Haritalar üzerinde oynuyoruz. Sovyetler Birliği'ne Stalin'in mezar taşını dikiyoruz. Eisenhower bir melek. Cumhurbaşkanı olunca Amerika kardeş, Amerika kardeş diye el ele tutuşup zıplıyoruz. Rahibeler cuma günleri et yemiyor. Mutfaktan avluya balık kızartması kokuları yükseliyor. Küçük burjuva mahallelerinde okul giysilerimize bakıp yabancı bir okulda okuduğumuz için bize özenenler var. Ağır çantalarımız kollarımızda Günk'le birlikte Fatih'in henüz yaşlı çınar ağaçları kesilmemiş bulvarında yürüyoruz. İşte bu sokakta oturuyoruz diyor. Biz de iki durak ötede oturuyoruz diyorum. Günk bize ilk kez geliyor. Kısa bir konuşmadan sonra ikimiz de eşit düzeydeki ailelerin çocukları olduğumuzu anlıyoruz. Gece kondularla yolu kesilmiş, çıkmaz sokaktaki evimize çekinmeden getirdiğim ilk arkadaşım Günk. Evimizi hiç yadırgamıyor. Üstelik kendi evlerinden daha geniş ve daha da rahat olduğunu söylüyor. Solgun yüzlü, dümdüz siyah saçlı, zayıf, akıllı bakışlı, duyarlı bir çocuk. Zola'yı okudun mu diyor. Hemen Zola'nın acı dolu birkaç romanını okuyorum. Sonra Günk'le birlikte Dostoyevski'nin roman dünyasına ve kişilerine dalıyoruz. Grushenka'nın sarhoş babasının neden içtiğini anlatışı beni çok ağlatıyor. Bu romanlar yaşadığımız dünyayla ne kadar bağdaşıyor. Sabahları 7'de Günk'e uğrarken ağrıyor hava. Sokak lambaları sönüyor. 5-10 dakika taş koridorlarında oyalanıyoruz. Annesi ve babası da kalkmış, öğretmenlik yaptıkları okullara gitmek için hazırlanıyorlar. Annesi okula, öğrencilerine, başarıya ve özellikle yurduna çok düşkün bir öğretmen. Her sabah vatanın bizden beklediği görevlere değiniyor. Günk'ün babası daha rahat bir insan. Boş zamanlarını arkadaşlarıyla kahvede oturmak, oyun oynamakla geçiriyor. Dünyaya alaylı bir yaklaşımı var. Durmadan sigara içiyor. Günk'ün ve bizim evin tüm bireyleri Bunny dışında okula gidiyor. Kimse fabrika, dükkan, büro, atölye gibi bir yerde çalışmıyor. Bu nedenle tüm yaşamımız okul. Bir öğrenme merkezi. Yıllar sonra sabah karanlığında küçücük ilkokul çocuklarının belleğinden silemediğim vatan şiirlerini ezberleyerek siyah giysiler içinde okula gittiklerini görünce nemli İstanbul sabahlarında hiçbir yanlış değişmedi diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Bulutları dağıtmak, güneşi avuçlamak, çocuklarla tepelerde koşmak, ağaçları, rüzgarı, güneşi, yağmuru, insanları onlarla birlikte yaşamak istiyorum. Henüz tramvaylar işliyor. Beşiktaş Fatih'in yeşil vagonu takış takış. Günklerin taş holünde oturuyoruz. Burada bir kanepe, önünde bir tahta masa, bir de pencerenin önünde üzerinde radyonun durduğu komodin var. Ağabeyi odasında ara sıra opera aryaları bağırıyor. Akşamüstü. Henüz kalkmamış. Bir süre sonra bol ve çizgili pijamasıyla odasından çıkıyor. İkimizi de görmezlikten geliyor. Mutfakta ayaküstü kahvaltı ediyor. Susuyoruz. Odasından müthiş bir sigara dumanı yayılıyor. Bir süre sonra giyiniyor. Annesinin bir kitap arasına bıraktığı gündeliğini, kış ayları ise beş paltosunu alıp hiçbir şey söylemeden evden çıkıyor. Hiç konuşmaz mı diyorum. Çok ender konuşur diyor Günk. Sonra bir süre ağabeylerimizin bunalımlarından söz ediyoruz. Bunalımlarıyla aile içinde yaptıkları baskıdan, kendi aralarında neşeli, konuşkan olduklarından. Günk'ün ağabeyinin odası küçük, kitaplarla dolu. Günk annesi ve babasıyla aynı odada yatıyor. Ablası da konuk odasında. Günklerin evinde hiç giysi dolabı yok. Her şey kapıların arkasında asılı. O sonbahar, kış, ilkbahar ve yazlarda henüz çocuğuz. Ama içimizde çocuksu bir sevinç yerine garip bir hoşnutsuzluk, bir sıkıntı. Öğretmen anne babanın, Müslüman mahallelerindeki dar evlerin, kilise okulunun katolik havasının, düşüncelerimizle bağdaşmayan çılgın sayılacak rahibelerin davranışlarının, öteki öğretmenlerin, öğrenmenin, düşüncelerimize yön verecek bir akım olmayışının, kavranması istenen önümüzde bekleyen tüm yaşamın sıkıntısı var. Yaşam, şimdi ancak kavranılması ve anlaşılması gereken, oysa yaşanması, gerçeğine inilmesi, ilerideki yıllara atılan bir yabancı öğe gibi önümüze getirilmiş. Coğrafya derslerine getirilen yelküre gibi. Kimse yaşadığımız mevsimin, günlerin ve gecelerin yaşamın kendisi olduğundan söz etmiyor. Her an belirtilen bir öğretiye bizler hep hazırlanıyoruz. Neye? İşte şimdi o ilerilere itilen gelecekteki yaşamın içindeyim. Artık kimse beni hiçbir şeye hazırlayamıyor. Sabahları doğan güneşin gölgede bıraktığı boğazın Anadolu kıyısına, yılların dibinde balık satan, sakallı, lastik çizmeli ve muşambalı balıkçılara, büyük ve yeni arabalara, caddelere, insanlara, kalabalığa, köprünün altına sarhoş gelip nara atan adama, onu düşmesin diye tutan içki arkadaşına, tünele binen insanlara, evlendirme dairesine renkli giysiler ve çiçeklerle koşuşan süslü insanlara, duvarlara asılan afişlere, her gün bir yenisi açılan Beyoğlu birahanelerine, dolmuş kuyruklarına, grevci işçilere, Taksim alanını bekleyen tabur tabur askere, banka önlerinde oturan tüfekli genç erlere kendi gözlerimle bakıyorum. Başka ne isteyebilirim ki? Öfke içinde büyüyoruz. Oturduğumuz semte, sokağa, odalara, eşyalara, kış aylarında güçlükle ısıttığımız eskimiş, ortası çukur pamuk yataklara öfke duyarak büyüyoruz. Yaşam yalnızca sokaklarda. Bir canlılık var sokaklarda. Güzel olan, gerçek olan kentin insanları, kalabalık, dış dünya. Dış dünyanın insanın kulaklarına varan uğultusu. Diğer ülkeleri aşan, batıda bir okyanusa, doğuda bir başka okyanusa varan uğultu. Süm, kuzenlerim ve benim aramdaki cinsel ilişki, çocukluktan çıkışımıza dek sürüyor. Yalnız kalabilmek için olanaklar yaratıyoruz. Sonra soyunup birbirimizin üstüne çıkıyoruz. Kuzenimin toplu gövdesi, karnı ve kabarık, kılsız kadınlık organı ve organlarımızı birbirine sürtüp eriştiğimiz boşalmayı uzun yıllar unutamıyorum. Sevişmelerimiz çok doğal. Boşalır boşalmaz biraz utanıyoruz. Ama hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz. Hepimiz erkeklerle duyacağımız boşalmanın çok daha başka, çok daha erişilmez bir duygu olduğunu düşünüyoruz. Bunu bekliyoruz. Sıkıntılarımızın özünde bu yasaklanan duygunun özlemi yatıyor. Kıllarımız çıktığında sevişmeler kendiliğinden bitiyor. Artık kendi kendine oynamaktan başka boşalım yolu yok. Bu da insanı bir yalnızlığa sürüklüyor. Sevişmeyi kendi gövdelerimizde tatmaya, kendi bedenlerimizde öğrenmeye koşullandırılıyoruz. erkek gövdelerine, erkek organlarına yabancılığımız giderek büyüyor. Yılların çabası gerekiyor erkeğe alışmak, erkeklik organını sevmek için. Kısa çoraplarımızı çıkardık, naylon çorap giyiyoruz. Cumartesi günleri Saraçhane başındaki yeni sinemada iki Amerikan filmi izliyoruz. Hafta boyu beklediğimiz bir eğlence bu. Grace Kelly'nin ne güzel bir dünyası var. Pembe, kabarık tuvaletleri, spor arabalarla yarışarak ona koşan sevgilileri, Güney Fransa şatolarında verilen akşam yemekleri. Bizim karanlık bulvarlarımız, çöplü sokaklarımızdan çok başka bir yaşam. Bu bir düş dünyası. Oysa bize yakın olan Rus yazınından tanıdığımız dünya. Acılarla ve yoksulluklarla dolu dünyalar. İlkbaharla birlikte ılık havalar başladığında uzun yürüyüşlere çıkıyorum. Bazı günler gün de olmuyor. Bulvardaki tramvay rayları sökülmeye, ağaçlar kesilmeye başlanıyor. Yollar genişletilecek. Toz, toprak ve çamurlar içindeki çukurlardan geçiyorum. Henüz yıkılmasına başlanmamış, havuzlu Saraçhane Parkı'nda iniyor, Aksaray'a doğru yürüyorum. Bulvarın sol kıyısında yükselen apartmanları seviyorum. Geniş bir bulvarda oturabilme tutkum var. Evimizin önünde yol olmayışı beni üzüyor. Bulvarlarda oturabilenleri kıskanıyorum. Şimdilerde kimseyi ve hiçbir bulvarı, hiçbir evi kıskanmıyorum. Her yerde kalabilirim. Ama o bizim önlü gece konduların kapattığı evimizde bir gece bile oturamam. Hiç düşündünüz mü? Ölen bir insanı gerçekten bir kez daha görebilir misiniz? Ölen bir okula gidebilir misiniz? Ölen bir evde uyuyabilir misiniz? O yıllar öldü. O yılları bize öldürecek biçimde yaşattılar. Yeni kapıda henüz birkaç çay evi var. Sahil çakıl taşlarıyla dolu. Tren yolunun altından geçilince odun depoları sahil boyunca dizili. Denize yakın bir yerde taşlara oturuyorum. Önümde uzayan gri mavi Marmara Denizi'ne uzun süre bakıyorum. İçimdeki kıpırdanışları dinliyorum. Bir şeylere açılmak, bir yerlere koşmak, dünyayı kavramak istiyorum. Dünyanın bize yaşatılandan, öğretilenden daha başka olduğunu seziyorum. Oysa o yıllarda bu kaygılara çözüm getirecek hiçbir olgu yok. Yönetime karşı bir direniş başlamış. Soygundan, antidemokratik eylemlerden söz ediliyor. Ama yaygın olan yalnız varoluşçuluk. Marmara'nın gri mavi boşluğuyla bağdaşan varoluşçuluk. Odun depolarının yanından, tren istasyonunun altından geçiyorum. Ayakkabılarımın altında taşınması güç çamurlar birikiyor. Eve dönmek istemiyorum. Kentin uğultuyla yaklaşan akşamında herhangi bir yerde olmak istiyorum. Ama kararan gökyüzüyle birlikte evin sönük ışıklarına, gerilimli, rahatsız havasına dönmek zorundayım. Cumartesileri kabarık, kololu jüponlar giyip kentin yeni oluşan, daha zengin mahallelerindeki lokallere dans etmeye gidiyoruz. Buralarda küçük masa başlarında birkaç içki içerek oturuyoruz. Orkestrada ya da plaklarda günün moda şarkıları çalınıyor. Romantik İtalyan şarkılarını çok seviyoruz. Taşra düğünlerinin teneke havasını anımsatan ama garip bir duyarlılık var bu şarkılarda. Günk hafta sonları bize gelmiyor. La Lune SOS şarkılarıyla dans etmiyor. O hafta sonlarını da Dostoyevski, Turgenev ya da Çehov'un dünyasında geçirmeyi yeğliyor. Oysa bizim artık sevgililerimiz var. Delikanlılar, pantolonları, ayakkabıları şık, yeni yeni çıkan sakallarını tıraş eden, kokular süren, Avrupa kazaklar giyen sevgililerimiz var. Onlar çamur yığınları içinde değil, Nişantaş, Şişli, Top Ağacı gibi zengin semtlerde, büyük görkemli apartmanlarda oturuyorlar. Cumartesi günleri onlarla bize bir hafta yetecek doyumsuz heyecanlar yaşıyoruz. Bekleyiş, kıskançlık, heyecan, ilk dansa kalkış, sarılmanın sevinci, kaçamak öpüşmelerin tadı. Bu erkeklerle aynı dünyanın insanları değiliz. Onları mutlu kılan araba, ev, müzik, deniz motoru. Yaz akşamları özel kulüplerde büyük ağaçlar altında düzenlenen bahçe partileri ve bedenlerinin geçici diriliği, gençliği. Şimdi onlardan biriyle Pera Palas'ın yüksek tavanlı geniş barındaki büyük koltuklarda oturuyoruz. Şişman gövdesini çok dar bir pantolonla daha ince göstermeye çaba harcamış. Ayakkabılarının topukları yüksek. Pantolonunu biraz çekince bunların altı deri, üstü keten olduğunu görüyorum. İpek gömleğinin yakası açık. Saçları ve göğsündeki kıllar beyazlaşmış. Boynunda kalın bir altın zincir var. Sokakta sık sık rastlanan yeni türeme milyonerlerle eş görünümde, tüm diriliğini yitirmiş bir insan. Ne iş yapıyorsun? Araba satıyorum. Kaçakçı olacağın eskiden de belliydi. Sendeki bu para ve lüks düşkünlüğü yok mu? Neden öyle diyorsun? Yasal yollardan getirdim, satıyorum. Şimdi artık nasılsa araba satamayacaksın. Benzin bile kalmadı. Orası doğru. Ama çocuklarımın geleceğini sağladım. Param yeter. Sen ve çocukların kurtulsun yeter değil mi? Arka arkaya viski içiyor. Böyle kendi kendine bile dayanamayan bir insan haline gelişi belli bir sevinç veriyor bana. Her akşam lokantaya gidiyorum. Ben karımı mutfağa sokmam. Mutfağa giren kadın yemek kokar. Sonra kağıt oynuyoruz. Canım isterse video televizyon seyrediyorum. İstediğim filmi kendim seçiyorum. Kitap okumadın mı hiç? Simmel'i okuyorum. Müthiş bir yazar. Batı'da hizmetçi romanı denir Simmel'in yazdıklarına. Bu denli çözümsüz, dış olgulara bağımlı bir yaşamın içinde olmamak ne büyük bir mutluluk. O esir. Her gün yaşlanmaya, her gün kafasından ve gövdesinden bir şeyler yitirmeye esir. Her gün gelişen, her gün büyüyen, tüm çağlara varan bir bağımsızlığın, nesnelere dayanmayan bir özgürlüğün mutluluğuna hiç varmayacak. Ana dili bile gelişmemiş. Düşünceleri, insan varoluşunun gerçeğini kavramaya yeterli değil. Pera Palas'ın barı yıllardır sinmiş sigara izmariti kokuyor. Kalabalık yollarda ilkbaharın ilk sıcaklığı var. Okulun arka kapısının açıldığı Arnavut kaldırımlı yokuş kule dibine çıkıyor. Galata Kulesi'nin çevresi hep dar sokaklardan oluşuyor. İrili ufaklı eski evlerde genellikle yoksul Yahudiler barınıyor. Zengin Yahudiler ancak buradaki sinagogdaki ayinlere, evlenme ve cenaze törenlerine geliyorlar. Sokaklarda bir balkondan diğerine çamaşır asılıyor. Ayaküstü şarap içilen bir küçük meyhanede bardakla kırmızı ve beyaz şarap satılıyor. İstiklal Caddesi'ne varıldı mı, yaşam hemen hızlanıyor. Dükkanlar, sinemalar, trafik her zaman canlı. Yaya kaldırımları her zaman insan dolu. Tepebaşı alanında 3 tahta, kırmızı tiyatro yapısı parkın yanında duruyor. Tiyatro yapılarının karşısında kentin en güzel kahvelerinden biri olan Pelit Pastanesi var. Küçük alt salonu doldu mu, tahta merdivenlerle çıkılan balkona açılıyor. Öğleden sonra güneşinin vurduğu bu pastane masalarında her gün temiz, ütülü örtüler serili. Artık Beyoğlu sinemalarında Amerikan dünyasının dışında kalan bambaşka gerçeklerin filmlerini de görüyoruz. Milano Mucizesi, Bisiklet Hırsızları, Pater Pançeli, Valizli Kız. Baylan Pastanesi girişindeki iki yanlı satış vitrinlerinden sonra geniş, loş bir salon başlıyor. Burada ağabeyim ve arkadaşları hemen her gün akşamüstü toplanıyor. Biz de onların efsaneleşmiş yaşamını izlemek için artık Baylan'a geliyoruz. Başlangıçta bizi aralarına almıyorlar. Başka masada oturup Jung'le konuşuyor, sürekli olarak da onları izliyoruz. Güler yüzlü, babacan Rum garsonların hazırladığı bu rahat ortam, belki de karşılaştığımız en insancıl hava. Ağabeyim ve arkadaşları İstanbul kentinin o yıllardaki boyutlarına sığmayan insanlar. Hemen hepsi üniversite öğrencisi. Ama hepsinin yazın, tiyatro, resim gibi daha çok önemsedikleri bir uğraşları var. Hepsinin ortak bir tutkusu var. Paris. Oranın sanat kenti, oranın özgürlük kenti olduğuna inanmışlar. Sanatçılığın belli bir kahve, meyhane düzeni içinde gece yaşamıyla süreceğine inanıyorlar. Her gece Yeşil Horoz, Lefter, Tosun'un Yeri, Kulüp 47 gibi lokallere gidiyorlar. Bunların çoğu hem sanat uğraşılarını hem de meyhane geleneklerini bugün de sürdürüyorlar. Jung'le bana Beyoğlu'nun gecelerini Hayalet Oğuz tanıtıyor. Bir cumartesi gecesi. Balık pazarı parlak ışıklar içinde. Hayalet, sıskalığıyla içinde kaybolduğu piyede pul pardösüsünü giymiş. Bir cebinde Günk'ün elini, bir cebinde benim elimi sıkıyor. Zayıf yüzünde elmacık kemikleri belirli. Henüz siyah gözlükleri yok. Kafasında bir yandan tarayıp hafif kelini örttüğü ve kendi deyimiyle gece başı dediği saçları daha da gür. Ağzında Bafra sigarası. Eğiliyor. Günk'ü dudaklarından öpüyor. Sonra eğiliyor, beni dudaklarımdan öpüyor. Olağanüstü rahat bir insan. Bize dünyasını gösteriyor. İşte burası balık pazarı. İşte bunlar meyhane. Bu adam zampara. Bu iki kadın sevici. Ama benimle olduğunuz için sizi sevmezler. Bunlar homoseksüeller. Bu karı koca çok kavga eder. Adam dayak sever. Kadın da onu döver. İşte ağabeyinin karısını aldatmasına neden olan tiyatrocu kız. Hayalet, müze gezdirir gibi bize yaşamı bir kesiti gezdiriyor. Geç saatlerde, eve dönemediğimizde kulüplerde sabahlıyoruz. Hayalet uyumamak için hap alıyor, bize de veriyor. Ben almıyorum, çünkü zaten uyumaya niyetim yok. Bazı geceler bizi tanıdığı ya da o sıralarda kaldığı evlere götürüyor. Kimse yatağımıza girmesin diye başımızda oturup bekliyor. Beklemese, birisi yatağımıza girse daha iyi olacak. İlk erkekle yalnız kaldığımda, onu ilk çıplak gördüğümde korkudan ağlıyorum. Bir ressamın atölyesindeydim. Benimle yatmak istiyor. Ben de hep bir erkekle yatmak istedim. Ama işte şimdi ne olacağını bilemiyorum ki. Kapı çalınıyor. Kapıyı aç. İçeridesin biliyorum diyor hayalet. Kapıyı açıyorum. Hayalet. Haydi giyin. Herkes meyhanede bekliyor diyor. Burada kalayım. Bu adamla yatayım diyemiyorum. Çıkıyoruz. Herkes lokantaya oturmuş, mezelerini söylemiş. Bu insanlarla nasıl bir dostluğumuz var? Henüz belirlenmiş değil. Onunla da yatamıyoruz. Evlerinde yalnızız. Ama her an kapı çalabilir. Biri gelebilir. Sonra bu işin nasıl olacağını bilemiyorum ki. Yabancı bir kentte, 8-9 erkeğin barındığı bir odada ilk kez bir erkekle yatıyorum. Diğerleri uyuyor. Ayrıca uyumasalar da arkadaşlarının bir kadınla yatması çok olağan. Hiç ses çıkaramıyorum. Canım acıyor. Ama diğerleri uyanmasın diye hiç ses çıkaramıyorum. Bütün gece omzumu okşuyor. Sabah tramvay durağında ayrılıyoruz. Uzun boylu olduğunu anımsıyorum. Hayaletle yatmak bir kelebekle yatmak gibidir. İnsanın bacağına ya da organına değer. Hiç sesi çıkmaz. Heyecanlandığı anlaşılmaz. Boşaldığı ıslaklığından belli olur. Öylesi dostluklar vardır. O dostla konuşmak, o dostla yolda yürümek, bir lokantada yemek yemek, o dostla yatmak. O dosttan gizlenecek, o dosttan saklanacak, o dostla paylaşılmayacak hiçbir olgu yoktur. Ne bir cinsel boşalma, ne de cinsel organ. Hayalet bu dostlardandır. Son yemeği birlikte yediğimiz çökmüş degüstasyon lokantasının önünden Taksim'e dek yürüdüğüm bu caddede hayalet hep var. Gün burs kazandı. Bir Avrupa ülkesine gidecek. Batı kültürü üzerine Batı ekonomisini de öğrenecek. Günkü Sirkeci'de geçiriyoruz. İşçileri Avrupa'ya götüren trenle yapacak ilk yolculuğunu. Almanca, İngilizce, Latince, Goethe, Schiller, Rus-Alman savaşçıları, Karlofça-Pasarofça antlaşmaları, fen bilimleri, sayıların kökleri, köklerin kareleri, tüm dünya ülkeleri, tüm dünya ülkelerinin savaşları, ne alıp ne sattıkları, Türk yazınının en anlaşılmayan örnekleri, nasıl yurttaş olunabileceği, askerlik görevleri, savunma, Müslümanlığın koşulları, Faust'un özü, bulutların oluşması, ezberlenen şiirler, ezberlenen sözcükler, ezberlenen formüller. Bütün öğrendiklerimi unutmak istiyorum. Uzun, ıslak, nemli, soğuk, gri yıllar. Erken bastıran karanlık günler. Tanınmasına izin verilmeyen erkek gövdesinin özlemiyle geçen geceler. Karabaş örtülü rahibeler. Ayinleri. Isınmayan evler. Müzikollerde çalan SOS, La Luna SOS şarkıları. Sonradan kaçakçı olan sevgililer. Yeni gelişen araba tutkusu. Devrilen bir yönetim. Devrimle değişmeyen ortam. Yüreğe işleyen Rus yazını. Değişmeye başlayan kent. Genişleyen bulvarlar. Yükselen Hilton oteli. Birbirini sevmeyen, sevişmeyen anne babalar. Tanrısıyla evlenen rahibeler. Kanımıza işletilen aile bağları. Kanımıza işletilen vatan sevgisi. Vatan. Kanımıza işletilen vatan, vatan, vatan. Öğrendiklerimi unutacağım. Okulun önünden bir daha hiç geçmeyeceğim. Çıkmaz sokağa ve öğretmen ana babaya da dönmek istemiyorum. Benimle evlenmek isteyen ağabeyimin arkadaşlarından biri var. Seviyor beni. Eve dönmemek için ona gideceğim. Plaklarım, kitaplarım olur. İstediğimi okurum, istediğim zaman yatarım. İstediğim zaman evden çıkarım. Yalnız geceler de biter. Çocukluğun soğuk geceleri de. Sonbaharda Burgaz Adası'na gitmek büyük bir coşkudur. Ilıkla soğuk arası hava, yeşil çalılarla dolu tepelere tırmandıkça ısınır. Eski bir manastırın önünde oturuyorum. Bizim okulun rahibelerinden çoktan ölmesi gereken biri küçük adımlarla geliyor. Çok yaşlanmış, yılları ve öğrencileri birbirine karıştırıyor. Beni tanıması beklenemez ama düşünceleri de büsbütün karışık. Tanrı selamı Şivester Egin'e diyorum. Tanrı selamı, sen bizim okulda mısın diyor. Uzun yıllar önce bitirdim diyorum. Her şey çok karıştı. Bu böyle olmaz. Artık gerçekleri söyleyene komünist diyorlar. Bir rahibenin ağzından okulda bu sözcüğü hiç işitmemiştim. Demek artık manastırda da komünizm konuşuluyor. Tanrı'ya emanet ol diyor. Tanrı sizinle olsun Şivester diyorum. Burgaz Adası'nın yeşil tepelerinden Aziz George Manastırı'na doğru iniyor. O yaz günü Sirkeci Garı'nda günkü geçirirken insanı ve erkeği öğrenmenin bu denli güç olduğunu hiç bilmiyorum. Erkeği öğrenmek için çok erkek tanımak gerektiğini de bilmiyorum. Mutluluğun insanın kendi kendisiyle hoşnut olmasıyla başlayacağını da bilmiyorum. Yine bir yeni sonbahar. Otobüste hiç uyumadım. Çok yorgunum. Ama uyumadım. Orta Anadolu'da ilerliyoruz. Birden gökyüzünde gecenin karanlığı kalkıyor. Koyu bir gri alaca karanlık bürüyor doğayı. Doğacak güneşin kızılığı yayılıyor dağların ardından bozkıra. O an bozkırı da çok sevdiğimi düşünüyorum. Çocukken ıslak topraktan çıkardığımız solucanları düşünüyorum. Karlar altından fışkıran mavi, sarı, mor çiğdemleri düşünüyorum. Hiçbirini bir daha görmediğim taşralı arkadaşlarımı düşünüyorum. Toprağın ıslaklığının güzelliğini düşünüyorum. Onunla yatarken uyuşan gövdemi düşünüyorum. Ürperiyorum. İnsanın ıslaklığının güzelliğini düşünüyorum. Sayısız sevişmeler, işte bu bozkırı, kuru tarlaları, güneşin kızıllığını, insan sevgisini öğretti bana diyorum. Hiç de belirli bir insan üzerinde toplanmıyor bu sevgi. Toprak altındaki solucanlardan, gökyüzünde yüksekliklere tırmanan ve gerilerinde bulutlardan yollar bırakan uçaklardan da öteye gidiyor. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 31.